أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü ders konumuz savunma sanayinin zekatla desteklenmesi. Tabii bizim kitaplarda her yerde zekat olarak öğrendiğimiz, ezberlediğimiz kavram Kur'an-ı Kerim'de sadaka diye ifade edilir. Allah-u Teala sadakaların kimlerden alınacağını ve kimlere verileceğini Kur'an-ı Kerim'de net olarak belirlenmiştir. Özet olarak söylersek Kur'an'da Tevbe suresinin 60. ayetinde 8 sınıfa sadakanın verileceği ifade edilir. Ki bu yani sadaka kelimesi bir sadakat, bir bağlılık da ifade eder. O 8 sınıf 60. ayette Tevbe suresinin 60. ayetinde fakirler, miskinler, borçlular, Allah yolunda harcandı borçlular, bu zekat için çalışanlar, kalpleri ısındırılanlar, ondan sonra esirler, yani böyle boyunduruk altında olanlar, ondan sonra borçlular, Allah yolunda ve yolcular için harcanır deniyor. Burada 4 tane Arap dili açısından lam harfi kullanılmış. Yani bunlar şu insanların kendisine verilir. 4 tane de fi harfi kullanılmış. Bunlar için de fon oluşturulur. Fon oluşturulacak şeylerden bir tanesi de Sebilullah'tır. Yani o yolda da verilir. Peki Sebilullah, yani Allah yolu, bunu nasıl yapalım? Gerçekten bu bir savunma sanayi için delil olabilir mi dediğimiz zaman Enfal suresinin hemen 60. ayetine bakıyoruz. Orada Allah-u Teala bunu bize açıklıyor. Orada Enfal 60. ayette ne diyor? Diyor ki اَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَدَاتُمْ مِنْ كُوَّهِ. Yani düşmanlarınız için, çünkü ondan önce sonra hep savaşla ilgili ayetler var. Bedir Savaşı ile alakalı ayetler var burada. Onlar için gücünüzün yettiği kuvveti hazırlayın. Yani savaş gücünü, tabii burada silahlar hazırlayın. Ve bağlı atlardan diyor. Onunla diyor Allah'ın düşmanı, sizin de düşmanınız olan kişileri korkutursunuz. Ve onların dışında olanları da korkutursunuz diyor. Yani siz bilmediğiniz kişiler var. Onlar da korkar. Sizin bilmediğiniz bir kısım insanlar da var. Ama Allah onları bilir. Hatta iç düşmanlarınız vardır ki iç düşmanlar daha tehlikelidir. Güçlü olursanız onlar da hareket etmeye cesaret edemezler. Ondan sonra diyor ki 60. ayetin sonunda ve ma tunfiku fi şeyin min şeyin fi sebilillah. Allah yolunda ne harcarsanız, o 8 sınıf sadakadan bir tanesi de neydi? Erdem Bey, fi sebilillah da değil mi? Burada da fi sebilillah da ne harcarsanız Allah yolunda. Tabii Allah yolunda kavramında ilk bak burada bunun savaşla alakalı olduğunu Cenab-ı Hak bize bildirmiş oluyor. Ondan sonra diyor ki yuveffe ileykum ve entum la tuzlamun. Tas tamam size verilir ve haksızlığa uğramazsınız. Peki bu tüm müminlere verilmiş olan bir emirdir. Yani Allah yolunda harcıyorsunuz. Allah-u Teala yine aynı konuyla ilgili olarak Bakara suresinin 195. ayeti, ki ondan önceki ayetler de, yani 190'dan itibaren Allah diyor ki işte burada Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın. Müslümanlar savaş açmaz. Ama karşı taraf savaş açarsa ona hazırlıklı olmamız lazım. Sizinle savaşanlarla savaşın ama sınırları aşmayın diyor. Ki Allah-u Teala bütün savaş hukukunu Kur'an-ı Kerim'e koymuş ki onu oradaki şekilde ortaya koyarsak dünyada herkesin hayran olacağı bir savaş hukuku var burada. Allah diyor sınırları aşanlara sevmez. Zaten sınırlar nasıl aşılacağını da burada Allah anlatıyor. İşte o sizin de savaşanları nerede bulursanız öldürün. Onlar sizi nereden çıkardılarsa siz de oradan çıkarın. Sınırı söylüyor. Siz buradan çıkarın, siz de oradan çıkarın. Ondan sonrasına gitmeyin yani. Diyelim işte birisi geldi. Mesela Mekkeliler Muhammed Aleyhisselam'ı Mekke'den çıkardılar. Muhammed Aleyhisselam da Mekke'yi fethetti. Allah-u Teala'nın emirlerinin gelmesini istedi. Çünkü burada Mescid-i Haram yakında onlarla o şey yapmayın diyor. Savaşmayın Mescid-i Haram yakında. Orası Mescid-i Haram. Acaba burada savaş hukuku geçerli mi değil mi diye Tevbe suresini inceye kadar Muhammed Aleyhisselam bekledi. Orada da onunla ilgili özel hükümler verildi. Hudeybiye Antlaşması'nın şartlarına uymayanlar 4 ay daha orada yaşama hakkına sahip kılındı. Ama o arada da tevbe etme, mümin olma hakkı elde edildi. 4 ay içerisinde eğer böyle olmazlarsa orayı terk etmeleri emredildi. Bir de bir grup var ki Hudeybiye Antlaşması'na aykırı davranmadı. Onlar da antlaşmanın süresinin sonuna kadar oradan şey yapılıyor. Yani burada da dikkat ederseniz hiç hukuk asla aşılmıyor. Herkesin hakkı veriliyor. Ondan sonra Allah-u Teala diyor ki işte eğer diyor savaşa son verirlerse siz de son verin. Tamam biz de artık savaşı durdurduk. Biz aramızda bir sulh anlaşması istiyoruz. Tamam. Öyle. Devam edin değil. Mesela maalesef şeyde geleneksel fıkıhta Müslümanlarla gayrimüslimler arasında her zaman savaş var, kabul edilir. Her zaman hücum edip bir sürü yanlışlar yaparak insanları Müslümanlardan, İslam'dan uzaklaştırmışlardır maalesef yani. Bak diyor ki onlar savaştı, bak savaşı onlar başladı. Onlar savaştan geri çekilirlerse siz de çekilin diyor. Yani bizim şeyimiz insanlarla savaşmak değil. Mesela Muhammed Aleyhisselam Tebük'e kadar geldi Mekke'den en zor şartlarında yaz sıcağında oraya kadar geldi. Rum ordusu geri çekilince Muhammed Aleyhisselam üzerlerine gitmedi. Onlar geri çekilirlerse siz de çekilin. O kadar. Sonra diyor ki onlarla savaşın ki bir fitne ortaya çıkmasın. Yani böyle ortalık karışmasın. İnsanların huzuru bozulmasın. Yani çünkü onlar savaşmazsanız her türlü pisliği ortaya çıkarırlar. Mecburuz yani. Ona hazırlıklı olmak zorundayız. Ondan sonra ve din tamamen Allah'a ait olsun diyor. Din dedi mi yani sistem Allah'ın sistemi olsun dediğimiz zaman herkes Müslüman olsun değil. Allah'ın sistemi nedir? Allah dinini nasıl tanımlıyor? Fıtrat değil mi? Yani tabiatta yani herkes huzur olsun. Herkes huzur içerisinde olsun. Herkes güven içinde olsun. Ama Müslüman olup olmamak tamamen o kişilerin kendi kararına bağlı. Ondan sonra da diyor ki Allah-u Teala burada ne dedi? Tamam. Eğer tekrar savaştan geri çekilirlerse sadece yanlış yapanlara düşmanlık olur. Yanlış yapanlar kimler oluyor? Yani sizi ülkenizden çıkarmış, çıkaranlara destek vermiş olan insanlarla ilgilidir. Eğer bu savaş suçunu işlememişse tamam, ülkemizden çıkarmamışsa tamam. Eğer beni ülkemden çıkarmışsa savaş meydandan geri çekilmiş olması şey değil. Ben de onu oradan çıkarma hakkına sahibim. Ondan sonra diyor ki Allah'a karşı yanlış yapmaktan haram ayına karşılıktır. Yani siz haram aylarında Allah-u Teala savaşı yasaklamıştır. Onu Tevbe suresinde bildiriyor. Haram ay her yıl 4 aydır. Recep, Şaban Recep diyorum Zilkade, Zilhicce, Muharrem 3 ay peş peşe. Bir de Recep ayı. Yani Cumadiyel Ahir ile Şaban arasında olan Recep ayı. 4 ay. Bu 4 ay içerisinde savaşı Allah-u Teala yasaklamış ama kime karşı? Eğer haram ayına saygı gösteriyorsa ona karşı. Eğer diyor kim ki savaş ay, yani haram ayında sınırları aşar, haram ayının kutsal şeyini, oradaki savaş yapılma yasağını çiğnerse, siz de onunla savaşabilirsiniz diyor. O nasıl yapıysa onun dengeyle. Gene aşırıya kaçmak yasak. Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının diyor Allah-u Teala. Bilin ki Allah yanlışlardan sakınanlarla birlikte beraberdir, onlara destek verir. Ondan sonra diyor ki bak, hep savaşla ilgili şeyleri anlattı buraya kadar. Hep savaş, hep savaş. İşte onlar için diyor ve enfiku fi sebilillah, onlar için o şeydeydi. Enfal suresi 60. onlar için şey, evet, güç hazırlayın. O güç hazırlama da hem kendimizi hazırlamamız lazım. Her Müslüman kendisini asker hissetmek zorundadır. Kadın ile erkeği ile her an savaşa hazır olması lazım. Düşman baskın yaptığı zaman kadın erkek ayrımı gözetmez. Ondan sonra diyor ki Allah yolunda harcama yapın. Kendinizi kendi elinizle şeye, tehlikeye atmayın diyor. Allah yolunda harcama. Harcama yapın. Allah yolu Enfal 60. ayette neydi?
Savaş.
Savaşa hazırlanmaydı.
Zaten Tevbe suresinde de çokça o şekilde savaşla alakalı
tabii,
geçiyor.
Çok geçiyor.
İnfiru yani. Diye geçiyor. Arkasından fi sebilillah ifadesini kullanıyor Allah Teala.
Yani tamamen
seferle, savaşla
ilgili şeydir. Ondan sonra diyor ki iyi davranın diyor. Allah iyi davrananları sever. Yani karşısındaki düşman bile olsa hukukunu çiğnemeyeceksin ama hazır olacaksın sen. Sen saldırmayacaksın. O saldırırsa sen ona karşılığını vereceksin. Ve aşırıya da gitmeyeceksin. İşte burada muhteşem bir savaş hukuku var ama bizim savaşa hazır olmamız lazım. Burada birçoğun zihnini karıştıran işte atların ne işi var savaşta diyor. Tabii o işi Erdem Bey gayet iyi biliyor. Ama ben sadece kısaca şu şeyi söyleyeyim. Nasıl? Mesela bir savaş yapıyorsunuz. Savaşta petrol kesildi.
Yakıt yok.
Yakıt yoksa şey yapabilir misiniz? Tanktır, bilmem otomobildir, sürebilir misiniz?
Mümkün değil hocam öyle bir şey.
Yakıt yoksa şey de olabilir. İşte füzeleriniz de bitebilir, başka şeyler, bugünkü bütün şeyler bitebilir. Ne oluyor? Ama at öyle bir şey ki, at kendi harcadığı enerjinin şeyini, yakıtını kendisi buluyor.
Doğadan, evet.
Bir de ondan sonra bir sürü özellikleri var. İstersen sen onları bir anlat.
Şimdi bununla ilgili bizim mealimizde Enfal suresinin 60. ayetinde çok güzel bir dipnot var. Orada zaten bu detaylar var. Hani oradan kısaca söylemek gerekirse mesela insanlar günümüzde atın kullanılmadığını vesaire zannediyorlar. Halbuki bu bizde maalesef biraz böyle anlaşılıyor. Yurt dışına gittiğiniz zaman işte İngiltere vesaire gibi gelişmiş ülkelerde at çok büyük bir yer kaplıyor hala toplumun içerisinde. Hatta toplumsal olaylara müdahalede bu atlı birlikler kullanılıyor. Çünkü canlı olduğu için aynı zamanda karşısındaki insan bu böyle bir hayvana karşı zalimce davranmaktan çekiniyor. Yani onun da bir şeyi var, duygusu olduğu için, psikolojisi var. Ayrıca şöyle bir örnek verilebilir. Mesela 2. Dünya Savaşı daha yani burada üzerinden 100 yıl bile geçmedi. 80 yıl bitişinden itibaren geçmiş vaziyette. Bu ayetin inişinden 1300 yıl sonra gerçekleşmiş bir savaş. Burada sadece Sovyet ordusunda 3,5 milyon at kullanılmış hocam. 3,5 milyon at. Alman ordusunda da 2,75 milyon at kullanılmış. Sadece bu iki büyük taraftan bahsediyoruz. Diğerlerini söylemiyoruz bile. Ki bu bahsettiğimiz savaşta gökyüzünde uçaklar, bugünkü işte savunma sistemlerinin atası sayılacak roketler, bilgisayar sistemlerinin atası sayılacak sistemler, o çok ileri teknoloji kullanılmasına rağmen bu rakamlar vardı. Dolayısıyla at dediğimiz hayvan bu ayetten anladığımız gibi de aynı zamanda hayatımızda özellikle savaşta hiçbir zaman çıkmaması gereken bir şeydir.
Allah'ın bir ayeti karşısında insanlığın teknolojisinin esamesi okunabilir mi?
Mümkün değil hocam.
Yani Allah savaş için at besleyin diyecek. Bunun yerine siz insan yapımı herhangi bir şey ikame edebilir misiniz? Böyle bir şey mümkün olur mu?
Hatta Hisan atın bir adı da Arapça'da biliyorsunuz. O da Hısın kelimesinden geliyor. Yani kale gibi üzerindekini koruyan. Çünkü duygusal bir bağ kuruyorsunuz hayvanla. Hayvan sizi tehlikeden çıkartıyor, sizi savunuyor. Ya en kötü durumda bile size yiyecek bile oluyor. Yani açlıktan bile kurtarıyor sizi. O derece müthiş bir ayettir aslında.
Tabii, bu arada Allah'a şunu da söyleyeyim. Yani Kur'an-ı Kerim'in yemesini yasakladığı tek bir hayvan vardır. O da domuz. Eti, evet. Onun dışında yasaklanmış tek bir hayvan yok. Ama sizin dediğiniz gibi sadece gittin dağda kaldın. Hiçbir yere gidemiyorsun. Tamam atını keser.
Tabii yapacak bir şey.
Sonra o son ayette çağır. Sadece at demiyor yani. At olmazsa olmaz. O atın ayrı, dışında bir de kuvvet diyor. Tabii. Kuvveti sen neyi sokarsan sok yani.
Her türlü elinden yani, gelen her kuvveti.
Yani öyle bilanse ediyorlar ki o ayet sadece savaş için at besleyin evet. diyormuş gibi. Alakası böyle bir şey yok. Değil ki. Alakası. Ayetin devamını oku.
Evet aynen öyle.
Tabii gücünüz neye yetiyorsa onu şey yapacaksın. Zaten bir insan gücünün yetmediğinden sorumlu değildir ki.
Estetatun min kuvveti ifadesine her şey girer. Her türlü silah.
Bir de şu var yani mesela Muhammed Aleyhisselam'ın bugünkü manada bir ordusu var mıydı?
Yani yok tabii öyle.
Peki 19. asra kadar Osmanlı'nın bir ordusu var mıydı? Yok. Çünkü herkes askerdi.
Evet.
Onun için ne derler? Ordu millet derler bize. Öyle olmak zorundayız. Yani sonra bakın mesela işte o Asakir-i Mansure-i Muhammediye dedikleri o ilk şey ordu kurulduktan sonra zaten Osmanlı hiçbir şey yapamadı.
Evet, evet.
Şimdi orada gelip de bazı kişileri şey yapabiliyorlar, kandırıyorlar.
Satın aldığında ordunu
bitiriyor. Satın alıyorlar, ordu bitiyor orada. İşte şimdi mesela 15 Temmuz'da şeyler birçok asker farkına varmadan, bilmeden Türk halkını öldürmedi mi? Ne oldu bilmiyor ki kendisine verilen emre uyuyor. Dolayısıyla bizim hepimizin hazır olmamız lazım ki şey olmasın. Yani insanlar birbirini bilsinler, tanısınlar. Yani mesela bakın bugün askeriyenin binaları ayrı yerdedir. Efendim dinlenme yerleri ayrı yerdedir. Kışlaları ayrı yerdedir. Halbuki halkla iç içe olması lazım. Halkla iç içe olması. Herkes de ve şey yapmıyor yani birbirini tanımıyor. Ben şimdi çocukluğumdan hatırlıyorum. Erzurum'da bir albay vardı bizim mahallede. Bir ev tutmuştu. O zaman şeylerdi onlar için şeyler yoktu. Askeri lojmanlar yoktu. Ve o adam ikide bir gelirdi bizim orada iş yerimiz vardı. Konuşurdu. O kadar beyefendi, o kadar iyi bir insan. Ya kardeşim ya böyle halkla iç içe olsun ki birbirini tanısın. Yani bu tekrar biz buna sıfırdan hazırlanmak zorundayız. Yani bütün dünya örnek olmak zorundayız. Evet şimdi yani mesela sen tabii bu işi çok iyi biliyorsun çünkü senin atın var sürekli ata biniyorsun. Şimdi mesela atın çıktığı atın gittiği yerde her bu motorlu vasıtalar gidebilir mi?
Mümkün değil hocam. At öyle bir yere girer ki yani insan yürüyerek bile oraya girer. Yani atın üstüne yatarsınız o sizi dimdik bir tepeye çıkartır. Taş toprak demeden ve hiç bundan da gocunmaz. Ya çok da rahat çıkartır. O sırada yemek yer yani. Umurunda bile olmaz. Siz dersiniz ya buradan nasıl ineceğim, nasıl çıkacağım diye.
Şimdi seni indirir.
Tabii. Öyle bir hayvandır.
Ama bugün ne bir tankla çıkabilirsin.
Mümkün değil.
Şey yapamazsın yani.
Mümkün değil.
Dolayısıyla yani atın yaptığı işi hiçbir şey yapamaz.
Ve üstelik bunun yakıtı da doğada en çok bulunan en ucuz şeydir yani. Her yerde bulduğu en ufak bir otu, arpayı şunu bunu yer, öyle gider.
Ya işte bu,
yani Teala. Petrole şuna buna elektriğe falan bağımlı bir şey değil. Allah-u Teala tabii bunun için yaratmış zaten.
İyi yani şimdi petrol olmasa ki bundan birkaç sene evvel Türkiye'de petrol sıkıntısı yaşandı. Yani arabalar hareket edemez hale geliyor.
Şimdi bir de elektrikli arabalar düşünseniz hocam. Savaş durumunda ilk imha edilecek yerler Allah korusun. Santraller, elektrik yerleri vesairedir. Tabii o zaman tabii büyük bir sıkıntı meydana gelir.
Yani sen o zaman arabanda bir işe yaramaz hale geliyor. Evet. Yani onun için gücün neye yetiyorsa onu hazırlaman lazım. Peki biz bu arada İstersen şu şeyi tekrar şey yapalım, bu Tevbe suresinin 60. ayetini. İstersen bu defa sen oku ve orada elinde şey var, Ömer Nasuh
İlmali. Evet, ben onu açmıştım zaten.
Büyük İslam İlmali var. Evet. Allah-u Teala ne demiş? Gelenek ne yapmış? Yani önce bir ayeti tekrar bir oku.
Ben buradan okuyayım istersen.
Olur, açtın sen.
Tamam. Tevbe suresinin 60. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Sadakalar sadece fakirlere, miskinlere, sadaka işinde çalışanlara ve müellefe-i kuluba, yani kalpleri ısındırılacak olanlara verilir. Bir de boyunduruk altındakilere, borçlulara, Allah yolunda ve yolculara harcanmak üzere ayrılır. Bunlar Allah tarafından farz kılınmıştır. Allah daima bilen ve kararları doğru olandır.
Tamam. Ama orada 8 tane var.
Evet, 8 sınıf.
O zaman ben de buradan okuyayım.
8 sınıf var. Onlardan birisi de savaş
şey. Fi sebilillah.
Fi sebilillah. Evet. Yani savaş için.
Savaş için.
Sadaka vereceksiniz. Bir de buna neden sadaka demiş? Bunu da şey yapalım da. Mesela sen oradan oku mesela.
Bu 8 sınıf
kaça inmiş orada?
Büyük İslam İlmihalinde şeyler, zekatın masrafı, yani zekatın harcama kalemleri, verileceği kimseler, Müslüman fakirler, miskinler, borçlular, yolcular, mükatepler, mücahitler ve amillerden ibaret olmak üzere 7 kısımdır.
Allah 8 dedi, bu 7. O ayetin sonu neyle bitirdi? Allah tarafından farz kılınmıştır.
Farz kılınmıştır. Evet, farida
tamam. Allah farz kılıyor. Mezheplerin umurunda değil. 8 sınıfı 7'ye düşürüyorlar. Daha da iğrenci şey de var. Bu İmam Maturidi'nin, yani bir itikat mezhebinin imamı, bir tefsiri var biliyorsunuz. Tefsirde bu Tevbe suresinin şeyindeki, yani o müellefe-i kulüp, yani kalpleri İslam'a ısındırılanlar kısmını diyor ki, işte Ömer diyor bunu kaldırmıştır. Halbuki Ömer radıyallahu anh yaptı. Bir kişi var, adam çok kötü davranıyor. Ne kadar ona iyilik yapıyorsa da adam kötülüğünü devam ettiriyor. Tamam diyor, daha sana bu iyiliği yapmayacağım diyor. Yani sadakadan sana pay vermeyeceğim. O şahsın yanlış davranışını daha sonra müellefe-i kuluba zekat verilmezse delil alıyorlar. Ve İmam Maturidi de diyor ki, bak işte diyor, bu içtihatla Kur'an'ın neshedileceğinin delilidir. Yani ayeti ortadan kaldırıyorlar. Yani bu inanılır bir şey değil gerçekten ya. Yani bu, ben her zaman söylüyorum ya, bu dinin mezheplerden daha büyük düşmanı yok gerçekten yani. Maalesef, ama biz zannediyorduk ki bunlar hep doğruları söyler. Peki o 8 sınıfı kaça düşürüyorlar?
7'ye düşüyor.
Peki o saydığın o 8 sınıfın, 7 sınıfın gayrimüslim olma ihtimali var mı?
Yani devamında diyor ki, zekat gayrimüslimlere verilemez. Çünkü bu Müslim olan fakirlerin hakkıdır.
Peki neden Allah-u Teala şey yapmadı? Tevbe 60. ayetinde hiç Müslüman kafir ayrımı yapmadı?
Öyle bir ayrım yok.
Öyle bir ayrım yok. Peki Allah-u Teala açıkça Müslüman olma şartının olmadığını bir ayette söylüyor. O hangi ayette?
Bu Tevbe suresinin...
Yok, Bakara 273.
Bakara 273'te de var.
Yani zekat verilen kişiler.
Okuyayım hocam şöyle. 271'den itibaren
okuyayım. Ha, oku.
Zaten orada sadaka ifadesi kullanılıyor. O sadakaları açıktan verirseniz ne güzel olur. Ama fakirlere verirken gizlerseniz sizin için daha iyi olur. O bir kısım kötülüklerinizi örter. Allah yaptığınız her şeyin iç yüzünden haberdardır. Bu arada buradaki sadaka ifadesi, az evvel zekat diye söylediğimiz Tevbe suresindeki 60. ayette de yine inneme sadakat bak, diye geçiyor. Onu da şey yapalım.
Şunu düşünmemiz lazım. Zekat sadece Müslümanlara verilen emirdir. Yani bütün Adem Aleyhisselam'dan beri salat ve zekat, yani şeydir, bütün müminlerin görevidir. Evet. Şimdi şeyde bunlar sadece işi müminlere hasretmek için sadaka kelimesini zekata çevirmişler. Bak, verilirken de sadece müminlere verilir, alınırken de sadece müminlerden alınır. Onu da yazmış değil mi?
Burada diyor ki zekat verecek kimse Müslüman, hür, akil ve bali olmalıdır. Binaenaleyh gayrimüslimlere, köle ve cariyelere, mecnunlara, çocuklara zekat farz değildir.
Onlar zekat vermiyorlar. Gayrimüslim aile zekat vermiyor. Peki ve zekat müminlere verilir. Sen şimdi o ayetleri bir oku.
Şimdi tekrar okuyayım. Bakara 271. O sadakaları açıktan verirseniz ne güzel olur. Ama fakirlere verirken gizlerseniz sizin için daha iyi olur. O bir kısım kötülüklerinizi örter. Allah yaptığınız her şeyin iç yüzünden haberdardır. Onları doğru yola getirmek senin görevin değildir. Ama
kim? Onlar kim?
İşte yukarıda zekat sadakaları verilen sadakaların verildiği kişiler.
Sadakaların doğru yola getirmek. Yani demek onlar mümin kafirmiş sana ne
değil,
diyor?
Değil. Öyle bir şey yok. Evet.
Değil mi? Yani senin üzerine borç değil.
Tabii. Senin vazifen değil yani onları yola ama Allah gereğini yapanı doğru yola getirir. Hayra yapacağınız her harcama kendi lehinizedir. Harcamayı sırf Allah'ın beğenisini kazanmak amacıyla yapmalısınız. Hayra yapacağınız her harcamanın karşılığı size tam olarak verilir ve haksızlık görmezsiniz.
Tamam, o zaman bak. Açıkça mümin olma şartının bulunmadığını zaten şart koşmadığı şeydir.
Evet.
Çok açık ve net bir şekilde. Peki burada zekat müminlere verilir dedi. Tamamen Kur'an'a aykırı. %100 aykırı.
Zekatı sadece müminler verir dedi.
Sadece müminler verir dedi. O da Kur'an-ı Kerim'e aykırı. İstersen şeyden itibaren Tevbe suresi 97 ve devamı okuyalım. Bak burayı izleyicilerimizden lütfen çok dikkatle dinlemelerini istiyorum. Son derece önemli. Çünkü ben de daha birkaç sene oldum olmadım yani o ayetleri okuduğum zaman şoklar yaşamıştım yani.
Taşra'da Arapların kafirliği de münafıklığı da daha güçlüdür. Allah'ın elçisine indirdiğinin sınırlarını bilmemeleri de doğaldır. Allah daima bilen ve kararları doğru olandır.
Taşra'da Araplar dendiği yani Medine'nin, Mekke'nin dışında.
Şehirli değil yani, köyde.
Şehirde, köyde, köyde yaşıyor. Ama bunlar çok düşmanlık ediyorlar evet. Müminlere. Peki bunlar ne? Kafir değil mi?
Evet.
Çok açık ve net.
Zaten kafirliği de münafıklığı da daha güçlüdür diyor Allah-u Teala.
Tabii hem kafir için bazıları da mümin gözükerek geliyorlar.
Geliyorlar aynen
ama
öyle.
Çok güçlü bir kafirlikleri ve münafıklıklar var. Bu bir kafir tamam.
Taşralı Araplardan savaş için yaptığı harcamayı kayıp sayan ve her şeyin aleyhinize dönmesini bekleyenler de vardır. Kötülükler onlara dönsün. Daima peki, dinleyen ve bilen Allah'tır.
Peki o taşralı Araplar savaş için harcama yapıyormuş değil mi?
Yapıyor ve nasıl kayıp sayıyorlarmış.
Kayıp sayabilir ama harcama yapmak zorunda.
Tabii yapıyorlar.
Çünkü o, biraz sonra okuyacağız. Sadaka şimdi, vermek zorunda.
Şimdi geliyor o ayetler. Hı-hı. Taşralı Araplardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp güvenen, yaptığı harcamayı Allah'a yakın olma ve elçinin desteğini alma vesilesi sayanlar da vardır.
Aha.
Bilin ki bu onlar için bir yakınlık sebebidir. Allah onları ikramıyla kuşatacaktır. Şüphesiz Allah çok bağışlayan ve ikramı bol olandır.
O zaman yani savaş harcaması yapanların mümin olma şartı var mı?
Yok.
E bu da biraz sonra göreceğiz. Evet. O da sadaka yani. Evet.
Muhacirler ve ensarın öncüleriyle onları güzel bir şekilde takip edenler var ya, Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara içlerinden ırmaklar akan bahçeler hazırlamıştır. Orada ölümsüz olarak sonsuza dek kalacaklardır. Büyük başarı işte budur.
Bunlar da samimi müminler.
Evet.
Tamam.
Çevrenizdeki taşralı Araplardan münafık, iki yüzlü olanlar vardır. Medine halkından da münafıklıkta ustalaşmış olanlar vardır. Sen onları bilmezsin. Onları biz biliriz. Onlara bu dünyada iki kat azap edeceğiz. Sonra da büyük bir azaba itileceklerdir.
Yani demek ki Medine'nin içinde de Muhammed münafıklar. Aleyhisselam'ın bilmediği münafıklar evet. Var.
Münafıklardan bir kısmı da günahlarını itiraf ettiler. İyi iş ile kötü olan bir başka işi karıştırdılar. Dönüş yaparlarsa Allah da tövbelerini, dönüşlerini kabul edebilir. Şüphesiz Allah çok bağışlayan ve ikramı bol olandır.
Bak şimdi o işi yaptı da şey yapalım istersen bu Bakara suresinde var ya 7. 8. ayetlere bir bakarsan
Bakara
mı? Bakara'da. Şimdi mesela Allah-u Teala orada yani kafirleri anlatıyor 6. ayette. 7. ayette de kafirliklerini gizleyenleri anlatıyor.
Evet. Meyekulu amennâ billâhi.
Peki onlar da kafirliklerinden dolayı kalplerinde bir hastalık evet. Var zaten bunların.
8. ayette
söylüyor. 8. ayette. Bir de yalancılıklarından dolayı bir hastalık daha veriyor. Yani bu bir kafir ama ben kafir değilim diyor münafıklar. Dolayısıyla onda bir yalancılık hastalığı var. O kafirim diyen açıkça söylüyor. İtiraf ediyor. Tamam neyse belli. İşte şimdi buradan Bunlar şey yapmışlar.
Hepsini saydı Allah-u Teala. Evet. Yani müminler, kafirler ve münafıklar olarak hepsinden
bahsetti. Burada da kafirliklerini itiraf eden bahsetti. Münafıklar dedi.
Onları da söyledi.
Ki yukarıda hiç kimsenin itiraz etmeyeceği şekilde kafirler de saydı.
Evet. Şimdi bütün bunların arkasından şöyle buyuruyor Muhammed Aleyhisselam'a. Onların hepsinin mallarından sadaka al. Bu sadaka ile onları hem arındırmış hem geliştirmiş olursun. Ayrıca onlara sürekli destek ol. Çünkü senin desteğin onların içlerini rahatlatır. Daima dinleyen ve bilen Allah'tır.
Bak sürekli destek ol. Bakara 273'te ne yaptı? Onların imanları seni ilgilendirmez.
Evet. Leysa aleyküm.
Peki destek ol deniyorsa sadaka ile destek. O zaman bu sadaka bak kafirden de anlıyor, münafıktan da müminden de. Evet. Sadaka devletin neyi oluyor?
Vergi.
Vergisi. Harcanan kalemlere bakıyorsun da ama fakirler, miskin, yoldur. Fakir dediğin şu, yani dışarıdan baktığın zaman birçok kimse onları zengin zanneder. Çünkü zenginlik sınırına gelmemiş, malı mülkü var ama zenginlik sınırına henüz gelmemiş. Onlara mesela şeyde Bakara 272'de ne dedi? Onlara verirken gizli ver dedi. Fakirlere verirken çünkü utanırlar almakta. Ama diğerlerine açıktan verebilirsin. Ama miskin dediğin zaman çaresiz kalmış bir adam. İşsiz kalmış, çaresiz kalmış. Yani zor durumda. Herkes biliyor bunları. Onları açıkça verebilirsin. Peki ondan sonra peki bunda Müslüman kafir ayrımı yok. Mesela ondan bak bugün mesela vergi, kapitalist sistemde vergi, Müslüman kafir şey vardı, fakir zengin ayrımı var mı? Herkesten ayrılır.
Tabii herkesten alınır.
Mesela işte bir bardak suyun içerisinde dünya kadar vergi vardır. Yani her
hatta
şey
fakirden daha çok alınıyor.
Yani. Fakir yok zaten daha çok değil. Kapitalist sistemde vergiyi fakir verir. Zengin alır. Zengin alır. Yani o sistemi şey yapmayalım da bir gün size de anlatmıştım. Çok büyük bir zengin bana demişti ki ya hoca Kur'an'da zekat 1/40 ben işte şu kadar vergi veriyorum. Dedim ki siz vergi vermezsiniz, vergi alırsınız. Ne demek veriyor muyuz? Veriyoruz. Başladı işte şey yapmaya. Dedim peki ben sana sistemi anlatayım. Onlar yani devlet tarafından desteklenmek zorunda. Yani o yatırımları şusu busu böyle şey yapılır. Yani devlet aldığı vergiyi büyük ölçüde onlara verir. Millet bunu bilmez. Hiç kimse bilmez. Ona sistemi anlattım böyle yaptı. Sana bunu kim söylüyor hoca? Bir kızdı. Sana kim söylüyor? Çünkü gizliyorlar bunları. Ama bakın Kur'an-ı Kerim'de ihtiyaç sahipleri mesela fakir ve miskin en başta zikredildi. Ondan sonra zekat için çalışanlar diyor. Şimdi zekat vergidir. Devletin bütün masrafları vergiden karşılanmıyor mu? O zaman devletin bütün elemanları zekat için çalışmıyor mu? Tabii. Zekat için çalışıyorlar. Tamam. O zaman onların da devletin giderlerinin önemli bir kısmı da zekattan karşılanıyor. Hatta tamamı nerede burada bu ayete baktığı zaman?
Memur dediğimiz kişiler.
Memur dediğimiz kişiler. Ondan sonra müellefe-i kulüp diyor, gönülleri ısındırılan insanlar. Mesela Muhammed Aleyhisselam Huneyn Savaşı'nda şey yapmış. Bakın şöyle. Müellefe-i kulüpla ilgili bu bizim mealin dipnotunda. Gönülleri ısındırılan kişiler. Çünkü bazı insanlar vardı ki onları ısındırmak lazım. Yoksa problem çıkarırlar. Yani milleti teşvik ederler. Şunu yapar, bunu yapar. Nebimiz Huneyn Savaşı'ndan sonra Mekke'nin liderlerinden, önde gelen adamlarından Safvan bin Ümeyye'ye bir miktar mal vermişti. Safvan dedi ki o benim için en fazla kin duyduğum kişiydi. En sevmediği kişiymiş Muhammed Aleyhisselam. Ama bana mal vermeye devam etti ve en çok sevdiğim oldu. Ne oluyor? Bak kalplerini ısındırıyorsunuz. Yani bak sadece şey değil yani bu problem çıkaracak kişilere de veriliyor. Onların da kalpleri ısındırılıyor. Yani ne oluyor? Devlette bir huzur ve güven ortamına destek verilmiş oluyor. Ondan sonra ne diyor? Memlekette sonra
borçlular
amilin aleyha. Onlar çalışanlar. Bak buraya kadar Arap dilini bilenler için lam harfi celiyle şuna verilir, şuna ellerine veriliyor. Kişilere veriliyor. Şimdi bir fakire Zekat verdiğin zaman, zekat diyoruz işte, sadaka neyse artık biz alıştık yani, işte değiştirmek kolay olmuyor. Yani bu sadaka işte çok net gördük. İslam devletinin aldığı vergidir, Müslüman kafir ayrımı olmaksızın. Bir de o 103. ayetinde ona destek ver diyor değil mi Muhammed Aleyhisselam? Evet, Müslüman kafir ayrımı olmaksızın destek ver. Peki nasıl destek vereceksin? Adam zengin. Ondan sonra diyor ki şeyde
ve salli aleyhim inne salateke sekenun.
Tabii sen onlara destek ver diyor. Senin desteğin onları rahatlatır. Çünkü ha iyi. Evet ben Müslüman değilim ama ya bak ben bu devletin içerisinde huzur ve güven içerisinde yaşıyorum. Evet. Yani şeyde ben hiç unutmuyorum. Amerika'dan bir araştırma yapmak üzere ben şey arşivi idare ederken çok sayıda kişi gelirdi. Onlardan gelenlerden bir tanesi bir gün bana bir defter getirdi. Yani Osmanlı mahkeme defteri. Dedi ki ya burada bir hata var dedi. Ne var? Ya dedi şey bu Kanuni Sultan Süleyman dönemi Osmanlı'nın en güçlü dönemi, Müslümanlara tanımadıkları hakları şeye Yahudiler, Yahudi ve Hristiyanlara şey Hristiyanlara tanımış dedi. Nedir o? Adamlar kendi bölgelerinde içki üretip satabiliyorlarken birbirlerine ama Müslüman bölgelere gidemiyorlar. Dedim ki bakın Kur'an-ı Kerim, bir İslam'da bir şey vardır. Herkes inandığı gibi yaşama hürriyetine sahiptir. Bunlar o şey bulundukları bölgeden dışarı çıkmasınlar, insanları yoldan çıkarmasınlar, tamam. Devlet onlara destek verir. İki, şeyde de mesela Osmanlı zamanında Yahudisi, Hristiyanı, hangi dine mensup olursa olsun hukuk sırasında ceza hukuku hariç medeni hukuk konusunda isterlerse hiç mahkemeye başvurmazlar. Kendi aralarında hakem, kendi adamlarına hakem tayin ederler. Karar alınır, sadece kararı mahkemeye duyururlardı. O kadar da şeyler, dolayısıyla herkes kendini o kadar hür, o kadar mutlu hissediyordu ki Osmanlı'nın emrinde. İşte bak burada da Allah-u Teala bunu söylüyor. Adamlardan ama Osmanlı onlardan şey zekat alamıyor. Hani işte az önce Fatih Hoca okuyordu. Zekatı 8 sınıftan kaç sınıfa indirmişler?
7.
Ondan sonra? Ondan sonra
tek.
Tek. O 6 sınıfı da hep fakir olacak. Fakir fakir fakir evet, diye tanımlıyorlar. Allah'ın farz dediği şeyi 8 sınıftan tek sınıfa indiriyorlar. Tek sınıfa indiriyorlar mezhepler. Ve ondan sonra da öyle bir zor duruma sokuyorlar ki devlet, istersen gene okumaya devam edelim şeyi.
Tamam hocam. Bu Tevbe suresinin 103. ayeti. Allah-u Teala onların hepsinin mallarından sadaka al. Bu sadakayla onları hem arındırmış hem geliştirmiş olursun. Ayrıca onlara sürekli destek ol. Çünkü senin desteğin onların içlerini rahatlatır. Daima dinleyen ve bilen Allah'tır.
Bunlardan sadaka al derken kafirler saydı, münafıkları saydı, müminler saydı. Sadaka al, zekat, işte vergi alınır. Ama zekat verin diye emir vardır herkese. Ya sen işte şu anda sen ilmini anlatıyorsun, o da bir zekattır. Herkes imkan olduğu ölçüde birine destek vermelidir. Destek verdiği kişi Müslüman mı kafir mi hiç önemli değil.
Burada hocam diyor ki havaici asliyesinden başka, havaici asliye bir kişinin herhalde zaruri ihtiyaçları.
Temel ihtiyaçları.
Havaici asliyesinden başka nisap miktarı bir mala malik olan kimse zengin sayılacağı için zekat verilemez.
Zekat verilemez. Nisap miktarı mal. Şimdi sen oradan devam edelim orada şeyden zekat verilen kişileri. Buraya kadar ben 4 tane bizzat elden verilenler. Şimdi 4 tane de fon oluşturma. Evet, çünkü Arapça bilenler başlıyor. İçin birisi lam harfi cerri, birisi fi harfi cerri. Fi harfi cerri zarf için yani bir fon anlamına gelir evet.
Ve fi rikabla devam ediyor. Sonra o fonla olanların ilki bu. Sonra velga yani
bak rikab ne esirler. Bakın burada şunu da şey yapalım. Muhammed suresinin 4. ayetine göre savaşta alınan esirler mutlaka serbest bırakılır. Kölelik, cariyelik diye bir şey İslam'da hiç olmamıştır, yoktur. Ama mezheplerin tamamı bunu ihdas etmiş. Bir sürü İslam'a aykırı zaten şeyleri var. Evet. Yani İslam diye bir şey bırakmamışlar. Orada Allah-u Teala Muhammed Suresi 4. ayetinde diyor ki o esirleri aldıktan sonra ya karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakacaksınız. Peki esirler askerler arasında dağıtılır. ve ev ortamında beslenir. Hiçbir zaman esirlerin öyle özel bir şeyleri yok yani. Kendi ev ortamında beslerler. İster kadın esir olsun, ister erkek esir olsun. Onlarla ilgili Allah özel hükümler vermiştir. Arzu edenler şeyi okuyabilirler. Nur suresi 58. ayeti okuyabilirler 59'da birlikte. Peki ondan sonra
vel garimi.
Vel garimi. Hayır bakın bu şeyler, bu esirlerin karşılıksız serbest bırakılmadığını düşünelim. Peki o yanında esir bulunduran illa karşılık alıyor, fidye almak istiyor. Onda zekattan veriliyor. Tabii. Ya bakın bu esire bile zekattan destek veriyorsunuz.
En fazla
ya.
Bir yıl bekleyebilir yani.
En fazla bir yıl esir kalabilir yani. En fazla kalsa bir kalsın.
Sonra zekattan fidyeleri ödenir ve hürriyetlerine kavuşur.
Sonra esir kaldığı zaman da dediğim gibi aile ortamında öyle şey asla şey yok. Onlara karşı yanlış davranışlar falan söz konusu değil yani. Ve ailenin bir evladı sayılacak şekilde Nur suresi 58. ayetlerini okuyanlar şey yapar. Ve o esir kadınlar da aynen hür kadınlar gibi isterlerse evlenebilirler. Esir erkekler de öyle, isterlerse evlenebilirler. Onu da Allah-u Teala esir kadınlarla ilgili Nisa suresinin 25. ayetinde şey yapıyor, hüküm koyuyor. Esir kadın ve erkeklerle ilgili olarak da Nur suresinin 32 ve 33. ayetlerini anlatıyor. Evet. İstersen devam et.
Vel garimin var sonra. Yani borçlu olanlar.
Borçlu olan. Bak borçlu olan. Mesela dedi ya destek verdi dedi Allah-u Teala. Ya şimdi ya ben tabii iş hayatında büyüdüğüm için çocukluğumdan itibaren hala iş hayatının içerisindeyim. Hiç onun dışına çıkmış değilim. Ya iş hayatı öyle bir şeydir ki bazen küçük bir borcunuz olur. Dünya kadar malınız olur fakat elinizde nakit olmaz. Ödeyemezsiniz. Ödeyemediğiniz için çok büyük sıkıntıya düşersiniz. Yani şimdi şu şey, şu kabloyu düşünün. Ortadan kesilmiş. Oradan getiriyor, buradan getiriyor. Bir santimlik bir boşluk kalıyor. Onu birleştiremiyorsunuz. İşte o borçlu, adamın borcunu ödemeye yardım ettiğin zaman adam çok ciddi manada kazanır ve işini yürütür. Bir de orada çalışan insanlar da onlara da yardım etmiş olursun.
Bunun aslında çok güzel bir örneği var ya hocam. Hani emme basma tulumbalar. Toprağın altı denizdir ama bir maşraba suya ihtiyaç vardır. Çıkartabilmek. O olmadan o emme basma tulumbadan bir yudum su çıkmaz.
Evet şimdi şu andakiler belki bilmezler onu da elektrikli şeyler ama böyle
kollu şeyler.
Kollu olanlar alt taraf belki denizdir. Ama bir bardak su yoksa orada bir tek damla su çıkaramazsın.
Önce üstten bir bardak su dökersiniz. Onunla beraber alttaki suyu da olduğu gibi getirirsiniz.
Olduğu gibi
çıkarmışsınız. Zenginlerin bazen durumu da öyle olur.
Evet. Öyle tabii.
Çarkları ya, çevirmek için küçük şeyler.
Ya bak mesela şimdi sen Eskişehirlisin. Biliyorsun Eskişehir'e giderken yolun üstünde koskoca fabrikalar vardı. Ve kapalıydı. Ya adamın işte bankaya borcu varmış falan filan. Zaten bu faizcilik Allah muhafaza buyursun. Bu iyi, çok iğrenç bir durum. Onunla ilgili de bir şeyler herhalde söyleyeceksin. Bu faiz kadar kötü bir şey yok. E tamam kardeşim bu adama küçücük bir şey verirsen o da çalışan dünya kadar insan işsiz kaldı değil mi?
Evet.
Onların aileleri işsiz kaldı. Aileleri gelirsiz kaldı. Ne oluyor yani? Bir iş yeri sadece ona şey yapmaz ki. Orada çalışanlara değil, ürettiği kişiler o üretim için ham madde almaları, şu bu falan bir sürü iş var.
Çok büyük bir organizasyon.
Hocam o verdiğimiz örnekte birisi Allah rızası için bir maşraba su verse o denizi yukarı çıkartırlar ve bütün ova bereketlenir. Ama o maşrabayı faizli bir şekilde versin, o ova değil binlerce ova o faizi ödeyemez.
Ödeyemez evet maalesef.
Bütün ova kurur. Evet.
Bütün ova kurur.
Bütün ülke kurur.
Evet.
Sadece ova değil. Onu inşallah biraz sonra biraz daha ayrıntılı anlatacağız. Ondan sonra ne geçiyor?
Ve fi sebilillah ve ibni sebil. Son ikisi de bu.
Allah dedi ki Allah yolu tamamen savaş için.
Savaşla alakalı ve ibni sebil de işte yolcu.
İbni sebil de yolcu. Yani ulaşım.
Sadece yolcu da yani. Yollar, köprüler,
ulaşım yani. Ulaşım için. Evet. O ulaşım için harcadığın zaman burada Müslüman olmayan geçemez denir mi?
Hayır bir şey olmaz.
Ulaşım yani ülkenin ulaşımı. Bakın dikkat ediyor musunuz? Devletin bütün harcama kalemleri var.
Evet.
Peki ondan sonra?
Feridatan minallah. Vallahu alimun.
Allah tarafından farz kılınmış. Allah farz yapmış ama Müslümanlar ne yapmış? Bitirmişler onu. Bakın şimdi savaş için zekattan destek verilmesi, işte savunma sanayi için destek verilmesi, Kur'an-ı Kerim'in emri olduğu halde özel emirler var bununla ilgili, sadece o genel değil. Ama bunların hepsi ne yapmış? Unutulmuş. Benim hiç unutamadığım bir hatıram var. İşte İstanbul Müftülüğü'nde orada mahkeme arşivini idare ederken bir de Şeyhülislamlık arşivi de var. Onu da idare ediyordum. Ya bir gün bir şeye, belgeye rastladım. O şeyde yani 19. asrında savaşlar falan çıktı. İşte 1. Dünya Savaşı çıktı. O sıra Osmanlı'nın gemiye ihtiyacı var. Ama zekattan devletleri öyle bir şey, bu mezhepleri öyle bitirmişler ki devletin zekat almasına ihtiyaç yok, çünkü sadece fakire verecek. Niye alsın ki? Niye çalıştırsın ki? O kadar zor duruma düşürüyorlardı ki devlet ilave vergiler koymak zorunda kalıyordu. Gerçekten o devletleri yönetmek imkansız. Şimdi tutmuşlar, Şeyhülislamlık'ta bir tane fakir, yani fakirleri şey oturmuşlar bir masaya. Yani bir fakir ya da birden fazla fakir, neyse. Zekat verecek kişileri getiriyor, fakire veriyor. Fakir alıp donanmaya bağışlıyor. Tövbe estağfirullah. Ya bu ne biçim bir şey ya? Ne biçim bir şey?
Ya Allah'a kandırmak o zaman.
Aşağı
ya, yani Allah'a, ya sen öyle şeyler yapıyorsun ki senin dediğinle iş yapacak olsak batarız. İşte böyle seni kurtarıyoruz demeye getiriyor. Ya.
Bir de şey de bakın, zekat üretimden alınır, paradan değil. Evet. Vergi paradan alınır. Adamın parası olmaz ki vergi versin. Ama üretimden alsan. Şey de rahmetli Özal başbakan olmuştu. Yani 80'li yıllarda. O zaman İstanbul'da bir toplantı düzenledim. Ve Devlet Planlama Teşkilatı, ki Özal da onlardan idi eskiden. Oranın uzmanlarını çağırdım ve dedim ki Türkiye'nin zekat potansiyeli ile ilgili elinizdeki bilgilerle gelin. Geldiler. Burada tabii toplantı yaptık. O zamanki ellerinde zekatla ilgili herhangi bir çalışma yok ama ne kadar varsa o kadar. Çünkü Türkiye'de zekat şeyi yok ki. Osmanlı'da da yoktu yani zekat hesabı. O zamanki devlet bütçesinin 4 katı zekat geliri vardı. Peki bu hem de o kadar kolay ki zekat adam hemen verebiliyor.
Maldan veriliyor.
Maldan veriyor. Ama paraya çevirdiğin zaman adamın canı çıkıyor ya. Yani ve derhal yeniden üretime geçiyor. İşleri yürütüyor. Şimdi evet, sen şimdi şeyden faize mi şey yapacaksın?
Hocam yani bu söylediğiniz zekat şeyini, sadaka sistemini, infakı Allah-u Teala faizin bir şeyi olarak, karşısındaki bir şey olarak, alternatif olarak bize gösteriyor. Bu çok önemli. Yani
mesela işte Bakara 276. ayeti hatırıma getirdi. Evet, evet. Allah diyor faizi şey yapar, eksiltir, mahveder.
Evet. Sadakaları,
sadakaları böyle kat kat artırır diyor.
Artırır.
O şey de Rum suresinin 39. ayeti de o şekilde. O da riba ile zekat şeyisi.
Ya hatta çok etkileyici, hep bunu okuyoruz. Bakara 265'te Allah-u Teala işte Allah rızası için verilen, yapılan infakın toprağa atılan bir tohum gibi olduğunu, bunun birey, en az birey 700 verdiğini söylüyor. Oysa faize yatırılan para ise bırakın o adamı, bütün bir toplumu, bütün bir ülkeyi mahvediyor.
Üstelik hiçbir çalışma yapmıyor. Evet. Sadece milletin gırtlağını, devletin de gırtlağını sıkıyor. Evet. Mesela şimdi en son Merkez Bankası verilerini şey yapar mısın?
Tabii. Yeni evet, ha yeni. Aynen öyle, yeni. Yani hakikaten korkunç rakamlar. Şu an hocam dolaşımdaki para 675 milyar. Dolaşımdaki para.
Para, yani tüm para.
Tüm para.
Banka kasalarında ne kadar?
Yani madeni, kağıt, hepsi bu. Banka kasalarında 57 milyar lira var.
57 milyar lira var.
Bu para da millet ATM'den şuradan buradan işini görsün diye.
Görsün herhalde. Diye. Yani onlar hiçbir zaman faizi kredi olarak verilen paralar değil.
Evet. Bu bankaların kasasında
olmayan para diyeceksin. Hiç
yani
olmayan.
Aslında ATM'lerde olan ve hakikaten sadece vatandaş işini görsün diye saklanılan para 57 milyar iken kullandırılan kredindeki en son rakam 14,5 milyar lira.
Trilyon lira, milyar değil.
İşte öteki tabii trilyon lira. Trilyon lira. Yani aradaki fark 280 kat.
Yani banka olmayan parayı kredi olarak veriyor. Hem de 280 kat. Evet. Milletten faiz alıyor.
Evet. Yani 57 milyar parası var, 14 trilyon kredi dağıtıyor.
Kredi dağıtıyor. Yani
57 milyar da vatandaşa vermiyor. Onlar sadece şeyde rakam.
Tamam yani hadi versin, verdiğini düşünelim hocam. Yine o öyle bir rakam olduğunu düşünelim. 14 trilyon nere, 57 milyar nere yani.
Böyle bir şey peki var. Böyle bir devlet idare edilebilir
mümkün
mi?
Mümkün değil.
Mümkün
böyle
değil.
Böyle bir düzen ayakta durması mümkün değil.
Tabii ki bu adamlar devletin gırtlağına yapışırlar. Ama bakın yani İslam'da yani bunu mesela ben Osmanlı'nın bu ekonomik yapısını yani arşiv belgelerinden görürdüm. O kadar üzülürdüm ki yani anlatsam tabii çok uzun sürer. Yahu derdim bir tane ekonomiden anlayan adam yok muymuş ya? Bu ne biçim berbat bir şey? Tamamen teslim etmişler faizleri. Bugün de bakıyorum Allah Allah ya. Aynı şey devam ediyor. İnanılır gibi değil gerçekten. Ve Allah'a çok şükür bak az önce zekatla ilgili söyledim. Cenab-ı Hak nasip etti işte bu fetva işlerine baktığım için 30 yıl ayda her ay pardon 20 yıl her ay faiz ve yani ekonomiyle ilgili toplantılar düzenledim. Hep uzmanları çağırdım. Son 10 yılda da her hafta yaptık. Her hafta. Ya bu, artık bu ekonominin üzerinde ayrıntılı bir şekilde çalışmadığımız bir konusu olmadı. Ama inşallah Cenab-ı Hak bir fırsat nasip eder de bütün bunları, bu bilgileri uygulama imkanımız
var. Hocam ne kadar çarpık olursa olsun en zalim adalet sisteminde bile böyle bir para kazanma şekli haklı sayılamaz.
Ya yata yata kazanıyor.
Böyle bir şey olamaz.
Ya. Yani vatandaşa en küçük bir şey yok. Evet. Üretimi yok. Neyse Allah yardımcımız olsun. Yani şimdi burada sonuç olarak şunu gördük. Yani bu düşmanlara karşı bu askeri şeyler, silahtır, cephanedir, at yetiştirmektir. Bunları hazırlama konusunda Allah-u Teala bu zekatın 1/8'ini şey yapıyor ki yani rahmetli Özal'ın döneminde yaptığımız gibi 4 kat bu, o zamanki bütçeye göre gerçekten bir zekat hesabı yapılsa belki 10 katında geçer. Ondan sonra bu ne oluyor? Çok ciddi bir para harcıyorsunuz şeye, savunma sanayine ve herkes de asker olarak şeye hazırlanıyor. O zaman millet korkar. Bildiğin bilmediğin bütün düşmanlar korkar ve sen de huzur içerisinde yaşarsın. Neyse Allah yardımcımız olsun. Ama inşallah şu İslam'ı Kur'an'daki şekilde anlamak, tüm insanlığa o şekilde anlatmak nasip olur. Allah cümlemizi Kur'an'a göre İslam'ı en iyi anlayan, en iyi yaşayan ve en güzel şekilde insanlığa ulaştıran kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun.